Ayrım 2, Grizi 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 15. Yeraltı karanlığının yarattığı hayal güçlü bir iç göze sahiptir. Yer altında gözünü yitiren katır yolunu daha kolay bulur ve insanı daha iyi anlar. Dağ aydınlığından kopan firariler karanlığa alışmışlardı. Karanlık yeni hayaller yaratmış, önceki güzel hayaller ise boşluğa dönüşmüştü. Bulundukları yerlerden şaşılacak bir göz maharetiyle birbirlerini görebiliyorlardı. Hurşit sırtını kömürü alınmış eski bir damara dayamıştı. Küçük bir su gölcüğü vardı yanı başında. Tavandan suya düşen damlaları sayıyordu. Dayaktan önceki endişeleri dayaktan sonra dağılmış, mutluluğunu kendi ağırlığını duyumsayarak sürdüren bir insan haline gelmişti. İçinde kendini döven insanlara karşı bir öfke, bir kızgınlık yoktu. Abbas ise beline yediği tekmelerden dolayı böbrek sancıları çekiyordu. Yan yatmış ellerini kan ve sidik kokan apış arasında birleştirmiş, kafasını ise küflü çuval parçaları, saç kılı, katır dışkısı, çarık ot ve benzeri gıvır zıvırlardan oluşan bir zibil yığına dayamıştı. Gerçek onun için artık tüm yönleriyle kavranmış, çekiciliğini ve büyüsünü yitirmiş derin bir acıdan ibaretti. Acıyı anlamaya ve yansıtmadan arkadaşının anlamasına özen gösteriyordu. Hurşit elini yere dayadı, hayal ve renk keşmekeşinin ağırlığı altında güçlükle ayağa kalktı. Ağırlığını falakanın sağ ayak tabanında açtığı yaradan dolayı sol ayağına verdi.
''İşin zor yanını atlattık herhal.''
''İyi oldu.'' dedi Abbas perişan bir sesle. ''Korkumuzu silkip attık.'' Duyduğu acılardan sıyrılarak gülümsedi Hurşit. Aşkın ve zekanın büyüyen gözüyle kendi içine, Macide'nin utangaç tebessümüne baktı. Sevinç ve özveriyle dolup taştı yüreği. Güçlükler küçüldü. Arkadaşının acılarını sezinledi. Aksaya aksaya yanına gitti yardım etmek için. Ağzından halsiz sözcükler çıkmasına ve durumu kötü olmasına rağmen iyimser ve kararlı eyyamını seviyordu Abbas'ın. Başucunda çömeldi, karanlığı mayalayan sidik ter ve kan kokusunu taze endişelerle soludu.
''Halin idaren nasıl Abbas?''
''Ben iyiyim.'' dedi Abbas dokunaklı bir sesle. Gövdesini yerden kaldırıp oturmak istedi ama oturamadı. ''Sen nasılsın? Sağın solun yerinde mi?''
''Merak etme, ben de iyiyim. Her bir şeyim yerinde.''
Diliyle dişlerini yokladı Abbas. Dişleri tamamdı. Yıkanan, taranan ve temiz tirendaz giyinip kuşanan maden cinlerinin gücü, kanayışı ve acıyı gizliyordu. Kanamayı ve acıyı duyumsanmayan birçok madenci bu yüzden ölüp gidiyordu. Rahmetli babasının sık sık yinelediği ''Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sabır'' sözlerini mırıldandı. Elini yüzünün şişen sol tarafına doğru taşıdı güçlükle. Sol kulağı ateş gibi yanıyor, zonkluyordu. İşaret parmağının ucuyla sağ kulağını tıkadı.
''Bizi kaç kişi dövdü, saydın mı?'' dedi.
''6 kişi varlardı.'' Ne kendi sesini ne de Hurşit'inkini duydu. İçinden derin bir vah çekti.
''Çavuşlardan Kel Hamdi ile götten bacak Hacı Bayram vardı.'' diye sürdürdü Hurşit. ''Mansur emmi sonradan geldi. İyi ki de geldi. O gelmeseydi Kel Hamdi ile Hacı Bayram bizi teneşirlik ederdi. Bu kadar yeter.'' dedi Mansur emmi. ''Mübarek Ramazan'a şükretsinler.'' dedi Kel Hamdi. ''Biraz avırt savırt ettiyse de falakaya son verdiler.''
''Ben daha karanlığa girer girmez sol yanağıma yediğim ilk tokatta bayıldım. Kafamı su yalağına soktuklarında ayıktım. Beni tekmeleyen o iki adam kimdi?''
Hurşit kafasını işgal eden dayakçılar hakkında bilgi vermeye hazırlanırken Abbas'ın oturmak için yekindiğini fark etti. Zor durumda kalan bir insana sevdiceğinin adı hatırlatılırsa zorluğu aşabilirdi. Kolunu kafasının altına soktu. ''İyileşip Selman'a kavuşacaksın Abbas. Boş ver o iki adamı.''
''O iki adamı bilmem lazım.'' diye diretti Hurşit'in kolundan destek alıp otururken. ''O iki adamdan biri Müzevir Ali'ydi. Ötekini ben de çıkaramadım. Beni Şef Poryon Şükrü'nün yeğeni Veli ile Kekeç Kazım dövdü.''
Müzevir Ali'nin her olayı madencilere ibret olsun diye en ince ayrıntısına kadar tüm ocaklara yaydığını eskiden beri bilen Abbas,
''Benim kan işediğimi de anlatır.'' dedi. ''Sevdiğim kızın kulağına kadar gider. Üzülür kız.''
''Bırak anlatsın. Kızlar acı çeken sevgiliye daha çok bağlanırlar.'' Yapış yapış terlemiş, fena halde susamışlardı. Uzaktan gelen seslere kulak verdiler. Doğurarak ruh ve tinet değiştirerek gelen sesler Abbas'ın nabzını hızlandırdı. Gövdesinin balçık gibi sölpükleştiğini düşündü ve birisinin vurması durumunda dağılıp gideceği endişesine kapıldı. Sesler madenin derinliklerine doğru uzaklaştı. Gelenler bir yerlerde durup bekliyorlar mıydı yoksa? Abbas'ın gözleri ışık arayışına çıktı karanlıkta. Bulundukları yer ana nakliyatın kapıldığı galeriye uzaktı. Eskiden katır ahırı olarak kullanılan kör ocak su damlamaya başlayınca boşaltılmış, firarilerin, üstlerine diklenenlerin, sicilli kavgacıların zaman zaman konulup dayakla uslandırıldıkları bir yer haline gelmişti.
''Eskiden efendice dayak atarlardı,'' dedi Hurşit fısıldarcasına. ''Korkmazdım, saygı duyardım o dayağa. Bir amelinin neresinin ne kadar dayağı kaldıracağını bilirlerdi. Kanun vardı, insanlık vardı. Şimdi o da kalmadı.'' Nezaretçi Eyüp Baba'yı bilirsin, çok dayak atardı. Teke Mehmet'e de saydırırdı, kimse kızmazdı. Dayağı can yakardı ama zarar vermezdi. Gülüşü makbuldü. Mübarek adam, dövdüğü insanın bir derdi, bir ihtiyacı varsa görürdü. Benden avradımı istemeyin de ne isterseniz isteyin derdi. Susamışsa su, acıkmışsa ekmek verirdi. Bir gün Çağlar Köyü'nden Hindi Hasan'ı eşek sudan gelene kadar dövmüş, dayak bittikten sonra... ''Bir ihtiyacın var mı Hasan?'' demiş. Hasan ağlaya ağlaya diz çökmüş babanın ayağını öpmüş. ''Benim bu akşam kerhaneye gitmem lazım ama param yok baba.'' demiş. Baba büyüklüğünü göstermiş, çıkarmış kendi cebinden hindinin önüne atmış kerhane parasını.
Susuzluktan içi yanıyordu Abbas'ın. Yedi kat yer altında olmasalardı gölekteki suyu içerlerdi. Gel gelelim ki derinlerdeydiler, suyun gazlı olduğunu biliyorlardı. Zor anların insan için bir fırsat olduğunu düşünüyordu Abbas. İnsan zorun çocuğuydu. Doğarken zorlanmış, acı çekmişti. Zor insanı terbiye ediyordu. Karanlıkta yitip giden amele öksürükleri, ameleler gittikten yani bu ocaklar işlemez hale geldikten sonra ortaya çıkıyor, söze dönüşüyor. Bu tavana daha ne kadar dayanacakları belli olmayan ve yüzlerce ışıklı gözden oluşan bu çürümüş fosforlu direkler gibi birbirleriyle konuşuyorlardı. Bu direkler dikildikleri yıldan bu yana bir yığın şey görmüşlerdi. Parlamalarının sebebi hikmeti tepeden tırnağa göz kesilmiş olmalarındaydı. ''Bizi buradan çıkarır da bir sürgüne, bir yol yapımına, tahkimata gönderirlerse kötü olur.''
''Göndermezler.'' diye güçlükle mırıldandı Abbas. ''Gönderseler de buraya atmazlardı.''
İçgüdüleriyle düşünen hayvansı bir ruh hali içindeydi Abbas. Zaman nasıl da gelip geçici, ayartıcı ve aldatıcıydı. Her iki ayak tabanı da parçalanmıştı, sağ dizi sızlıyordu. Hurşit'in iç dünyasını merak ediyordu. Hurşit o anda acıların ayağa kaldırdığı duygularla büyük karanlığı hayatı dinliyordu. Yerin altındaki hayat susuzdu, saf, pırıl pırıl bir açlık içindeydi. Yerin üstünde ise yolunu zahmet ve hayal yordamıyla bulan hoş bir hayat vardı. Yerin altındaki hayatı kazanamayan üstündeki hayatı kucaklayamıyordu. Hayatı bu kadar hırçınlaştıran şey neydi? Göğsünü kaşırken küçüklüğünden beri taşıdığı nazar boncuğunun yerinde olmadığını dehşetle fark etti. Tüm geçmişini, anılarını yitirmiş gibi bir duyguya kapıldı.
''Nazar boncuğum, dayak sırasında düşmüş.'' diyerek ayağa kalktı. ''Ne pahasına olursa olsun onu bulmam lazım. Anamın bana en güzel yadigarıdır o boncuk.''
''Dayaktan evvel boynunda mıydı?''
''Boynumdaydı, dayak sırasında düştüğüne eminim.''
Diz çöktü, el yordamıyla nazar boncuğunu aramaya başladı Hurşit. Acılarını hayal ve renk keşmekeşiyle dindirmeye çalışan Abbas, arkadaşının üzüntüsünü anında hissetmiş, elleriyle çevresini yoklamaya başlamıştı.
''Falakaya çekildiğin yere iyi bak,'' dedi Abbas. ''Ben buralara bakarım.''
12 yaşından beri birlikte çalışıyorlardı madende. Biri Cemal'in, diğeri de Neşat'ın oğluydu. Birbirlerine aşırı tutkunluklarından dolayı madenciler onları amca çocukları değil de kardeş olarak biliyorlardı. Bir yığın ortak özellikleri vardı. Karanlığı ve karanlıkta sabırla bekleyen cisimlerin meramlarını, mesafe kültürlerini iyi biliyorlardı. Yeraltı karanlığının yarattığı hayale sahiptiler. O hayalin güçlü bir iç gözü vardı ve normal gözün göremediklerini görürdü. Gözünü yitiren katırın yolunu daha kolay bulduğuna ve insanı daha iyi anladığına inanırlardı. Ananın ruhu boncuğa geçmişse kolay bulursun dedi Abbas. Ellerini su göleğinin kıyısına bastırdı. Sesin sudan geldiği ve pürtüklü ocak zemininde el yordamıyla anasının ruhunu aradığı sanısına kapıldı. Yıllardır düşen, hastalanan, aç ve susuz kalan ocak katırlarına yaptığı sonu gelmez iyiliklerin saklandıkları yerlerden çıkacaklarına ve nazar boncuğunu bulmasında kendisine yol göstereceklerine inandı birden. Aramaya yeniden başladı. Abbas parmaklarının uçlarıyla taş parçalarının, kömür tozlarının arasında boncuğun izini sürerken kendisini Hurşit'in yerinde hayal ediyordu. Anası ölüm döşeğindeydi. Son nefesini vermeden önce işaret parmağıyla boynundaki nazar boncuğuna dokunuyor, başucunda bekleyen yakınlarına ''Bunu oğlum Abbas'a verin, ben öldükten sonra ruhumun bu boncukta olduğunu unutmasın.'' diyordu. Abisi Cuma'nın tek gözlü sevecen yüzü canlandı gözlerinin önünde. ''Cuma burada olduğumuzu bilseydi işini bırakır hemen gelirdi.'' ''Onun görmeyen gözü boncuğun yerini bize gösterirdi.'' dedi Hurşit. Boncuğun bulundukları ocakta olmadığına ya da periler cinler tarafından götürüldüğüne inanmaya başlamıştı. ''Nazar boncuğunu cinler götürmüş olmasın?''
''Götürseler sen uyurken de götürürlerdi. Nazar boncuğuna cinler yaklaşmaz.''
Firar gibi tehlikeli bir işe kalkışmanın, farklı olmanın yarattığı yalnızlık duygusu ile çektiği acıların arasında kalmıştı Abbas. İnsanın yarasına acılardan başka hiçbir şey merhem olamazdı. İnsan ana rahminde yalnız büyümüş, doğduktan sonra da yalnız kalmıştı. Yaklaşmakta olan ayak seslerini duyunca arama çabalarını durdurdular. Abbas çavuşların dayağı kaldıkları yerden sürdürecekleri korkusuna kapıldı yeniden. Nedim çavuşu anımsadı hemen. ''Gelenler var.'' diye fısıldadı Hurşit. Maden lambalarının ışığı vurdu duvarlara. Çavuş Mansur'un gödür gövdesi göründü kör ocağın girişinde. Hayal kayboldu. Uzun boyuyla sakız çiğneyen ve leş gibi kokan tahkimatçı Yasin Kaya'ya yöneldi bakışlar. Mansur çavuş çopur yüzünü aydınlatacak şekilde yukarı kaldırdı lambasını. Aradığı oğullarını sonunda kuyuda bulmuş bir baba duyarlılığıyla...
''Selamün aleyküm uşaklar.'' dedi. ''Haliniz, sağlığınız iyidir inşallah.''
Mansur çavuşun sesi delikanlıların tarifsiz bir sevinçle içten gülümsemelerine yol açtı. Hurşit ayağa kalktı hemen.
''Aleyküm selam Mansur emmi.'' dedi. ''Emmi oğlunun durumu iyi değil, kan işedi, acılar içindedir.''
''Kaçarken düşünseydi.'' diye mırıldandı Yasin Kaya.
İki hafta önce kopan baş parmağının yarattığı sıkıntıyı yaşıyordu hala. Mansur çavuş lambasını indirdi. Abbas'ın yüzüne yakından baktı. Göçük altından çıkarılan hurdahaş olmuş ama ölmemiş ameleler canlandı gözlerinin önünde. Üzülen herkese söylediği cümleyle girdi söze.
''Üzülme imanım, geçer. Ben de zamanında çok acı çektim. Dayandım ama yıkılmadım. İnsan zaten adam evladıysa Allah'tan umudunu kesmez. Allah dağına göre kar verir. Ben kanadı kırılmış güvercinin tek kanatla uçtuğunu gördüm. Niye uçtu? Çünkü olmayan kanadın yerinde umut vardı. Allah insandan evvel umudu yarattı.''
Mansur çavuşun sesindeki umuda ve acıya tutunarak acılarının altından kalkmış gibi hissetti kendini Abbas. Dün geceki rüyasında yıkılan katırların, atların ayağa kalkışlarını ve kalkarken gözlerindeki ifadeleri anımsadı. Birden ellerini zemine bastırdı. Parçalanmış kanlı tavanlarının üzerinde doğruldu.
''Ben iyiyim.'' dedi yırtılmış mecalsiz bir sesle.
Delikanlının kuyruğu dik tutma azminden hoşlandı Mansur çavuş.
''O zaman toparlanın gidelim.'' dedi. ''Ben insana böyle hallerde inanırım. Bu sefer ikiniz de Yasin'in yanında tahkimatta çalışacaksınız. O size işin inceliklerini gösterecek. Tahkimatçıya ihtiyaç var. İkiniz de firar ettiğiniz için 3 ay yevmiye almadan çalışacaksınız devlete. Şükredin ki ameleye ihtiyaç var. Yoksa ikinizi de şarka sürer, yollarda bedavadan çalıştırırlardı. Gençliğiniz heder olurdu.''
Verilen haberin sevinciyle kör ocağı birlikte terk ederlerken, ''Benim nazar boncuğum kayboldu burada Mansur emmi.'' dedi Hurşit. ''Kalsam da arasam.''
''Sonra gelir ararsın, bir şey olmaz o boncuğa.''
Az ileride Abbas düştü. Mansur çavuş durdu. Hurşit kaldırma çabası içine girdi.
''Ne zamandan beridir susuz, ekmeksiz kaldık Mansur emmi?''
''Benim huriyemde var hepsi.'' diye lambasını yukarı kaldırdı Yasin Kaya. Ayağa kalkan Abbas'ın bakışlarındaki uçuruma baktı. Kazmacıların son zamanlarda böyle baktığını düşündü ve acıdı.
Veririm yersiniz. Akşam da yatar istirahatınıza bakarsınız.
Ekmek su mesele değil. Ben de bulur getiririm dedi Mansur Çavuş. İftarı beklemeden yersiniz. Sadece şunu derim ki aklınızı kullanın. Mükellef olduğunuzu unutmayın. Gençsiniz, cahilsiniz. Yanlış adım atarsanız ezerler sizi.
Ana galeriye çıkışta Mansur Çavuş ayrılıp gitti. Yasin Kaya lambasıyla konuşuyormuşçasına mırıldana mırıldana öne geçti. Adımlarını aceleye getirmeden çalıştığı yere götürdü. Burası ışıl ışıl kömür bloklarıyla kaplı yeni açılmış bir bacaydı. Abbas ayaklarının acısından kurtulmak için duvarın dibinde üst üste yığılmış direklere iliştirdi kıçını. Kendini gerçekleştirememenin, tam olamamanın verdiği çöküntüyle az ötede bağlardan sallanan lambalara ve toz duman içinde kalan zorlu karanlığa baktı. Burada yarı çıplak bir kazmacı, soğuk islim denilen tazikli havanın delirttiği pot kopaç yani makinalı kazma ile damarı keziyor, yanındakiler ise düzenli bir şekilde kazma sallıyorlardı. O anda geçmişi sil baştan aynen yaşamaya başladığını sandı. Böyle bir hayattan sıyrılıp yer üstünde sevgilisiyle birlikte başka bir hayat kurmanın mümkün olmadığına inandı. Bu amelelerle birlikte bitip tükenmez damarları oya oya yaşayacak, sonunda ya bir göçükle ya da bir ateş nefeste bu hayatı noktalayacaktı. Bir yıl önce yani firar etmeye karar verirken aynı şeyi düşündüğünü anımsadı. Hayatın karşısında kendi bağımsız yaratıcı gücünü tek başına harekete geçiremeyenler yığınlar halinde yer altına sürülmüşlerdi.
Gelin şurada oturun diyerek lambasını astığı direğin dibini gösterdi Yasin Kaya. Hurriyesini açtı. Ekmekle peynir var, su var. Yiyin için kendinize gelin.
Firariler direğin dibine çöktüler hemen. Karanlığı, nemi, basıncı ve sıcaklığı sıkıntıyla soluyarak su testisini lıkır lıkır içip boşalttılar. Adamlarının yanı başında bağdaş kuran Yasin Kaya yaklaşmakta olan lamba ışığına baktı. Lambanın dengesizce sallanışından hareketle ''Eyvah!'' dedi. ''Bu gelen herhalde bizim altı karış bebe ruhidir.'' Firariler ışığın gelişini izlerlerken aynı anda garip bir ağız birliğiyle ''Kim o? Çavuş mu?'' diye sordular.
''Mühendis ama neyin mühendisi olduğunu kimse anlamış değil. Ben tünel mühendisiyim.'' diyor. ''Bilmediği şey yok ama bir bok yaptığı da yok.''
Karanlıktan karanlığın ve lambanın ezdiği kısa boylu zayıf gözlüklü bir adam çıktı. Mesleki bilgi yükünün ağırlığı altında göğsüne sarkan kocaman kafasını hafifçe kaldırıp oturanları selamlarken yeni yapılan tahkimatı dikkatle süzdü. Selama karşılık veren tahkimatçılar oturdukları yerden ayağa kalktılar hemen.
''Buyur Ruhi Bey'' dedi Yasin zoraki bir saygıyla. ''Açsan otur fakir sofrasına. Birkaç lokma da sen al.''
Hurşit ile Abbas'ı dikkat merkezine alan Ruhi Bey teklifi kulak ardı ederek
''Kim bu arkadaşlar?'' dedi. ''Hani benim yanıma tahkimat işlerini öğretmem için iki kıvırcık vereceklerdi ya. İşte bunlar onlar.''
''Aa!'' dedi rambasını kaldırarak Yasin Kaya'nın yeni tahkimatını yeniden şöyle bir süzdü.
''İnsanlar öğrendiği kadar öğretemeyeceğine göre bunlar senden fazla bir şey öğrenemezler. Tahkimat başlı başına mektep ve ilim işidir. Üfürmeyle olmaz.''
Lambasını sol elinden sağ eline alırken geğirdi, yukarı kaldırdı, iyice ve bir çocuk kadar küçüldü.
''Bak bu boyunduruk bu kayaya dayanmaz.''
Bakışlar tavana yöneldi. Sınırları önceden çizilmiş, şartlara hapsedilmekten ödü kopan Yasin Kaya gene başladı gavat diye iş geçirdi.
''Yakınınızda bir lağımcının dinamiti patlarsa bu kaya başınıza düşer ve büyük masrafa yol açar. Tünel mühendisliği üfürmeyle olmaz. Tavan basıncını, yük faktörünü, tünel genişliğini, tavan taşı yoğunluğunu inceden inceye hesap edeceksin. Paris'te bunu bana senelerce okuttular.''
''Boyundurağa orta direk vurdu. Bir şey olmaz Ruhi Bey.''
Tahkimatı savunma çabası Ruhi Bey'in zoruna gitti. Konuşan Yasin değilmiş gibi gözlüğünün üzerinden dik dik Abbas'a ve Hurşit'e baktı. Binlerce kez anlatsa da işini layıkıyla yapmayacak olan iki perişan, cahil ve dar insan daha gelmişti. Diğer insancıklar gibi başkalarının kendileri hakkında neler düşündüğünü düşünmekten, düşünmeye vakit bulamayan bu insancıklara da gövdelerini ilmi çerçevede anlatmak gerekiyordu. Lambasını yeniden yukarı kaldırdı. Duvarların dibinde karşılıklı dikilen iki direğe ve onlara tavandan eğikçe binen boyundura uzun uzun baktıktan sonra orta direğin çevresinde fır döndü. Hatayı isabetlice yakalamanın yarattığı marazi bir hassasiyetle
Bu orta direk, bu eğik boyunduru beceriksizce tutuyor dedi ve üstelik ziyadesiyle ince. Ne yazık ki siz bu direği flambaj gerilmesi yönünden hiç tahkik etmemişsiniz. Direğin narinlik katsayısını, uzunluğunu, kesit alanını, liflere yapılan paralel basınç gerilmesini, B mesnetindeki reaksiyon kuvvetini vesaire vesaireyi hesaba katmadan direk vuruyorsunuz.
Patlamamak için kendisini zor zapt eden Yasin Kaya, elimde olan ne varsa onu vuruyorum Ruhi Bey, yardım eden de yok, tek başınayım. Bunları yapana kadar amanım kesildi.
Ben bu tip yakınmalara bakmam Yasin Bey. Mükellefiyetteyiz. Ben bir işin ilmi çerçevede yapılıp yapılmadığına bakarım. Buna mükellefiz. Üfürmeyle olmaz.
Mühendisin çenesiz ve de kocaman bir ağıza sahip olması, gözlüğünü karga burnunun ucuna kadar düşürmesi ve konuşurken birilerini sözle vuracakmış gibi gözünün tekini kısması, Hurşit'te tatlı bir iç gülümseyişe yol açmıştı. Abbas ise kafayı konuşmalara değil, kendisine atılan dayakların yeraltı karanlığında dolaşan bu küçük garip yaratığa atılması durumunda bir saat bile dayanamayıp öleceğine takmıştı.
Bir defa diktiğin şu yan direklerin çapı direkler üzerine beceriksizce mesnetlediğin boyunduruk direğinin çapına eşit değil. Yan direkte gerilme olur mu? Yatay yüklemeye karşı emniyetli midirler? Burkulma sayısı, narinlik katsayısı nedir? Sen bu gibi ilmi faktörlere hiç dikkat etmiyorsun. Gördüğün her direği her yere dikemezsin. Babanın ahırında çalışmıyorsun. Genç cumhuriyetin devraldığı milli bir servettir burası. Üfürmeyle olmaz. Direğin cinsini, kalınlığını, mizacını, huyunu, galerinin geçtiği formasyonun jeoteknik hususiyetlerine göre ayarlamak mecburiyetindesin. Yük dağılımına, mesnet çalışma şartlarına, malzeme seçme ahlakına hiç dikkat etmiyorsun.
Beni ahlaksızlaştıran yokluktur Ruhi Bey. Ne adam var ne de doğru dürüst direk. Üfürmeyip de ne yapayım?
Ben anlamam. Şuraya bak diyerek lambasını sallaya sallaya birkaç adım attı.
Durdu, bacaklarını sonuna kadar açtı. Her üç tahkimatçıyı da suçüstü mahkeme yargıcı gibi süzmeye başladı.
Tahkimat üniteleri arasındaki uzaklığa bile dikkat etmiyorsun. Senelerdir bu zengin arazilerin kalbinde tahkimatçılık yapıyorsun. Arazi basıncının tahkimat sistemini etkileyip etkilemeyeceğinden bir habersin. Galerinin maruz kaldığı ana basınçların ölçüsüz oranı ve galerinin yan çeperinde oluşan gerilme yoğunluğunun şiddeti ummadığın masraflara yol açar. Direkler arasındaki mesafenin ölçü ve düzenine bile dikkat etmiyorsun. Şu kamaların düzenine bak Allah aşkına.
Galeri çeperinin dibinde yığılı direklerin üzerine çıktı birden. Eliyle bir kamaya yapıştı. Lambasını iyice kaldırdı yukarı. Davranışlarındaki maymun pratikliği yeni tahkimatçıları hayretler içinde bıraktı.
Şu tavana dikkat ettin mi hiç? Birim mesafedeki çatlak sayısından haberin yok. Daha geçenlerde çok çatlaklı kayaçlarla ilgili bir yığın şey anlattım sana. Kulağının birinden girmiş, diğerinden çıkmış.
Yasin Kaya tavandaki kayanın boşanıp Ruhi Bey'in tepesine düşmesini hayal ederken,
dinledim ama ne gelir elden dedi.
Dinlememişsin. Çatlak yoğunluğuna, parametresine, taşın petrografik türüne hiçbirine dikkat etmiyorsun. Onun için senin yaptığın tahkimatın gücü derinlik basıncına dayanmıyor. Üç eksenli gerilme altında kırılma zarfının akıbeti feci oluyor. Bütün tahkimat ünitelerin yaşlı ve kör katırlar gibi yıkılıp gidiyor.
İnerken çizmesi çamurlu, sidikli bir zemine gömüldü.
Direklerin dibine ve oturma mesnedine bile dikkat etmiyorsun. Sağlam bir direk, sağlam bir mesnede oturmazsa büyük masrafa yol açar.
Yasin Kaya mühendisinin daha fazla konuşmaması, bir an önce çekip gitmesi için her zamanki susma tavrını benimsemişti. Mühendis bu kez de tek tek direklerin zemine oturduğu yerleri yoklamaya başladı. Her direğin dibinde diz çöküyor, üzerinde sürekli taşıdığı şişi önce direğe sonra toprağa saplıyor, her ikisinin de sağlam olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Zeminin bir bütün olarak taş gibi sert olması Yasin Kaya'yı kurtardı. Kontrolü yaptıktan sonra,
''İkinci sınıf çam ağacı kullanıyorsun.'' dedi. ''Bu ağacın eğilme direnci ortalama 1300 kilogramdır. Her direkteki yapısal kusura ve haşirat hareketine dikkat etmen gerekiyor.'' Biz yer altında galeriler açıyoruz. Unutma ki karıncalar da aynı galeri sistemini ağaçların içinde gerçekleştiriyorlar. Ve bizim gibi geçme tahkimatla yapmıyorlar. İçinde tahkimatsız on binlerce galerinin bulunduğu bir ağacın basınçlar ve elastiki gerilmeler karşısındaki dayanma gücünü hesaba katmak zorundasın. Kafanı kullanmıyorsun. Diktiğin karıncalı direk çatırdar, tavan kafana göçer ve hiçbir zaman kullanamazsın kafanı. Dikkat etmiyorsun, kendi içinin karanlığında çalışıyorsun.
Yasin Kaya lamba ışığının kâr etmediği galeri çeperinin koyu karanlığında sessizce dinliyordu mühendisini. İşi gasp edilmiş, madene yabancı bir unsur haline getirilmiş gibi bir hali vardı. Abbas kısa boylu insanların uzunlara nazaran daha çok konuştuklarını, bu garip adamın yeraltı hayatını, kendi hayatını kopmaz bir parçası haline getirdiği için mutlu olduğunu ve bundan dolayı direğin içindeki karıncaları bile görebildiğini aklından geçiriyordu. Hurşit ise artık dinlemiyordu mühendisi. Sevgilisi Macide'yi babasından istemenin yolu yordamı üzerinde planlar kuruyor, evleniyor, yer üstünde tehlikesiz bir iş buluyordu. Lağımcıların patlattıkları dinamit gümbürtüsü Ruhi Bey'in dikkatini dağıttı. Patlamanın ilmi çerçeve içinde olup olmadığını anlamak için tahkimatçılardan ayrıldı hemen. Ruhi Bey'in uzaklaşmasıyla Yasin Kaya direklerin üzerinde oturup derin bir nefes aldı. Allah'ın temiz bir kulu yok mu? Vursun öldürsün beni de bu adamdan kurtulayım. Yüzünü Abbaslı Urşit'in lamba ışığında yan yana gülümseyen yüzlerine doğru çevirince ılık bir ışık yayıldı içine. Ne olacak bu adamın sonu? Senelerdir aynı şeyi anlatır durur bana. Ben de bildiğimi yaparım. Ben bu adamı hayatta anlamam. Anlar da iş yapmaya kalkışırsam iş yürümez. Herif 7 kat yer altında ayıya kaval çalıyor. Ulan oğlum sen mühendissin. Karanlıklarda ayak sürtüp duracağına çık gün ışığına. Otur bir onda öbür mühendisler gibi. Karışma işimize. İşi gücü karanlıklarda gezmek, direklerle konuşmak. İnsan acem bahçesinde bu kadar gezse bıkar yahu. Bu bıkmadı.
Tahkimat mühendisi mi bu dedi Hurşit.
Bu her şeyin mühendisi. Gördüğü her insana burada yaptığı gibi avurt öttürür durur. Hem de ince ince ilmi çerçevede. Şimdi lağımcıların oraya gitti ya, yarım saatte onları işinden eder. Lağıma dair ne kadar bildiği varsa hepsini boca eder onların başına. Geçenlerde bizim nefessiz Necip'e kazmayı nasıl tutacağını öğretmiş. Adam demiş ben 20 senedir kazmayı böyle tutarım Ruhi Bey, böyle kolayıma gelir. Herifte keçi inadı var. Yok demiş, öyle tutulmaz böyle tutulur. Mühendis gidene kadar mecburen kabullenmiş onun tutuş biçimini.
Birden sustu Yasin, kendi kendine gülmeye başladı. Çalışmak için oturduğu yerden kalktı sonra. Kendisini ceset gibi dinleyen gençlere kalkın çalışın diyemedi.
Durumunuz iyi değil, siz oturun ben biraz çalışayım.
Ben çalışırım Yasin dayı, Abbas'ın durumu iyi değil, o otursun.
Sen de otur, dediğime uy.
İkinci ayrımın sonu, sayfa 28.